Gülün Adı, Umberto Eco, 16. Ayrım. Peki yakıcı ter damlası ne oluyor? Bu dinlediği ve yinelediği öykünün bir parçası ya da Berengar'ın telaş ve pişmanlığı arasında kurduğu bir şeydi. Çünkü Adelmo'nun pişmanlığının bir antistrofu olarak Berengar'ın da bir pişmanlığı var. Sen de işittin. Eğer Adelmo Koro'dan gelmişse belki de elinde bir mum vardı. Arkadaşının elindeki damla da bir mum damlasından başka bir şey değildi. Ama Berengar onun yakışını çok daha derinden duydu. Çünkü Adelmo'nun ona üstadım diye seslendiği kesin. Bu da Adelmo'nun Berengar'a ona şimdi kendisini ölesiye umutsuzluğa düşüren bir şey öğretmiş olduğu için serzenişte bulunduğunun belirtisi. Bunu Berengar da biliyor. Ona yapmaması gereken bir şey yaptırarak Adelmo'yu ölüme sürüklediği için acı çekiyor. Kütüphaneci yardımcısı hakkında işittiklerimizden sonra bunun ne olduğunu tasarlamak zor değil. İkisinin arasında ne olduğunu anladığımı sanıyorum dedim bilgimden utanç duyarak. Ama hepimiz bağışlayıcı bir tanrıya inanıyor muyuz? Adelmo belki de günah çıkarmıştır diyorsunuz. Öyleyse ilk günahından arınmak için neden daha büyük ya da en azından eşit ağırlıkta bir günah işledi? Çünkü biri ona umutsuzca sözler söyledi. Dediğim gibi çağdaş bir vaiz birine Adelmo'yu korkutan sözleri esinlemiş olmalı, o da bu sözlerle Berengar'ı korkutmuş. Son yıllarda vaizler halk arasında dine bağlılık, yılgınlık, aynı zamanda tutku ve insansal ve tanrısal yasalara boyun eğmiş, uyandırmak için hiçbir zaman olmadığı kadar korkunç, insanı allak bullak eden ölümcül sözcükler kullanır oldular. Hiçbir zaman günümüzdeki kadar flagellantelerin ayinleri sırasında İsa'nın ve Bakire Meryem'in acılarının esinlendiği övgüler işitilmedi. Basit insanların inancını, cehennem azabını çağrıştırmada günümüzde olduğu kadar derinilmedi. Dipnot. Flagellanteler, kendi kendilerini kırbaçladıkları için adlarını İtalyanca flagello, kırbaç sözcüğünden alan flagellanteler, 13. yüzyılda İtalya'da, Umbria'da ortaya çıkmış, daha sonra tüm İtalya'ya yayılmıştır. Belki de tövbe gereksinimi dedim. Atso, günümüzdeki kadar tövbe çağrısında bulunduğunu işitmedim hiç. Ne vaizler, ne psikoposlar, ne de benim tinci kardeşlerim artık gerçek bir tövbe esinleyecek durumda değil. Ama 3. dönem, Melek Papa, Peregoa Ruhani Meclisi dedim şaşkın. Özlem bunlar. Büyük tövbe dönemi sona erdi. Tarikatın ruhani meclisi bile bunun için söz edebiliyor tövbeden. 100-200 yıl önce büyük bir yenilenme kasırgası esti. İster ermiş, ister sapkın olsun kim bundan söz ederse yakılıyordu. Şimdi herkes bundan söz ediyor. Bir anlamda Papa bile tartışıyor bu konuyu. İnsan soyunun yenilenmesinden ruhani meclisler ve saraylar söz ediyorsa eğer, buna inanma. Ama Fra Dolcino deme yürekliliğini gösterdim. Bir gün önce birkaç kez işittiğim bu ada ilişkin olarak daha çok şeyler öğrenmek isteğiyle. O öldü. Hem de yaşadığı gibi kötü bir biçimde. Çünkü o da çok geç geldi. Hem sen ne biliyorsun onun hakkında? Hiçbir şey. Onun için size soruyorum. Bundan hiç söz etmemeyi yeğlerim. Sözde havarilerin kimilerini tanıdım ben. Yakından gözledim onları. Acıklı bir öyküdür bu. İçine dokunur. En azından benim içime dokundu. Benim yargı yürütme yeteneksizliğim daha da çok içine dokunur. Birçok ermişin vaz ettiklerini uyguladığı için çılgınca şeyler yapan bir adamın öyküsüdür bu. Bir an geldi ki suçun kimde olduğunu anlamaz oldum. Sanki tövbe etmeyi vaz eden ermişlerle bunu çoğu zaman başkalarının zararını uygulayan günahkarların oluşturdukları iki karşıt cephe üzerinde esen bir akrabalık rüzgarıyla sersemlemiştim. Ama ben başka bir şeyden söz ediyordum. Belki de hep aynı şeyden. Tövbe çağı sona erince tövbekarlar için tövbe gereksinimi bir ölüm gereksinimine dönüştü. Ölümü ölümle ödeyerek, ölüm getiren gerçek tövbekarlığı yenilgiye uğratmak için çılgına dönmüş tövbekarları öldürenler, ruhun tövbesi yerine imgelemin tövbesini, doğaüstü acı ve kan görüntülerini koydular. Bu görüntülere gerçek tövbenin aynası adını verdiler. Basit insanların, hatta bazen okumuşların imgeleminde cehennem işkencelerini canlandıran bir ayna. Böylece hiç günah işlemeyecek. korku aracılığıyla ruhu günahtan uzak tutup başkaldırının yerine korkuyu koymayı umuyorlar. Gerçekten de artık günah işlemeyecekler mi diye sordum heyecanla. Günah işlemekten ne anladığına bağlı Atso dedi üstadım. Birkaç yıldır yaşamakta olduğum bu ülkenin insanlarına haksızlık etmek istemiyorum. Ama ermiş diye çağırsalar da bir put korkusuyla günah işlememek, İtalyan halkının pek de erdemli olmayışının tipik bir belirtisi gibi görünüyor bana. İsa'dan çok Aziz Sebastiano'dan ya da Aziz Antonio'dan korkuyorlar. Bir yeri temiz tutmak istedikleri zaman oraya kimse işemesin diye bir tahta parçasının ucuyla Aziz Antonio'nun bir resmini çizerler. Çünkü İtalyanlar köpekler gibi duvara işerler. Bu resim oraya işemek isteyenleri kaçırır. Böylece İtalyanlar, üstelik vaizlerinin davranışlarından ötürü eski boş inançlara dönme tehlikesiyle karşı karşıyalar. Bedenin dirileceğine artık inanmıyorlar. Yalnızca bedensel acılardan ve aşağılanmalardan büyük bir korku duyuyorlar. Bu yüzden de İsa'dan çok Aziz Antonio'dan korkuyorlar. Ama Berengar İtalyan değil ki dedim. Bunun hiç önemi yok. Ben kilisenin ve vaizlerin tarikatlarının bu yarımadaya yaydıkları, buradan da bu manastır gibi bilgili rahiplerin bulunduğu saygıdeğer manastırlara bile ulaşan havadan söz ediyorum. Ama hiç olmazsa günah işlemeyecekler diye direndim. Çünkü yalnızca bununla bile yetinmeye hazırdım. Bu manastır bir dünyanın aynası olsaydı yanıtını almış olurdun. Ama öyle değil mi diye sordum. Dünyanın aynası olabilmesi için dünyanın bir biçimi olması gerekir diye bağladı sözünü. Benim yeni yetme kafamın alamayacağı denli filozof olan William. İkinci gün. Sabah. Konuklar halktan kişiler arasında bir kavgaya tanık oluyorlar. Alessandriyalı Aymaro bazı şeyler ima ediyor. Adso ermişlik ve şeytanın tersi üstüne düşünüyor. Sonra William ile Adso yazı salonuna dönüyorlar. William orada ilginç bir şey görüyor. Gülmenin mübahlığı üstüne üçüncü bir konuşma yapıyor. Ama sonunda istediği yere bakamıyor. Yazı salonuna çıkmadan önce bir şeyler atıştırmak için mutfağa uğradık. Çünkü kalktığımızdan beri ağzımıza hiçbir şey koymamıştık. Bir çanak sıcak süt içer içmez dirildim. Güney yönündeki büyük ocak tıpkı bir demirci ocağı gibi gürül gürül yanıyor, fırında günün ekmeği pişiyordu. İki çoban yeni kesilmiş bir koyunu yere bırakıyordu. Aşçılar arasında Salvatore'yi gördüm. Kurdu andıran ağzıyla bana gülümsedi. Bir önceki geceden kalma bir tavuk artığını bir masadan alıp gizlice çobanlara verdiğini, onların da hoşnut hoşnut sırıtarak yiyecekleri koyun derisinden abalarının altına sakladıklarını gördüm. Ama aşçı bunu gördü, Salvatore'u azarladı. "Kilerci, kilerci," dedi. "Senin işin manastırın mallarını yönetmek, onları sağa sola dağıtmak değil." "Tanrı'nın çocukları onlar," dedi Salvatore. "İsa bu çocuklardan birine ne yaparsan benim için yapmış olursun," dedi. "Pis fraticello, osurukçu minorit," diye bağırdı aşçı ona. "O dilenci rahip kardeşlerin arasında değilsin artık. Tanrı'nın çocuklarına yiyecek vermek baş rahibin merhametine kalmış bir şey." Salvatore'un yüzü karardı. Öfkeyle döndü. "Minorit fraticellosu değilim ben. Kutsal Benedik'ten rahibiyim." "Bok. Bok Bogomil." "Bogomil senin geceleri sapkın kamışında düzdüğün orospudur," diye bağırdı aşçı. Salvatore çobanları ite kaka dışarı çıkardı. Sonra yanımızdan geçerken kaygıyla bize baktı. "Birader," dedi William'a. "Benim değil, senin tarikatın o. Onu sen kendin koru. Francesco'nun oğullarının sapkın olmadıklarını söyle ona. Sonra kulağına "Yalancı o." "Tuh," diye fısıldadı ve yere tükürdü. Aşçı onu tartaklayarak dışarı itti. Kapıyı arkasından kapattı. "Birader," dedi William'a saygıyla. "Sizin tarikatınızın ve onun ermiş insanlarının aleyhinde konuşmuyordum ben. Şu yalancı minoritte konuşuyordum. Ne deve ne kuş olan." "Onun nereden geldiğini biliyorum," dedi William. "Uzlaştırıcılıkla. Ama şimdi senin gibi bir rahip o da. Kardeş saygısı borçlusun ona. Ama burnunu olur olmaz her şeye sokuyor. Çünkü kilerci koruyor onu. O da kendini kilerci sanıyor. Manastırı sanki kendi malıymış gibi kullanıyor. Gece gündüz hep böyle bu." Gece mi diye sordu William. Aşçı erdemli olmayan şeylerden söz etmek istemiyormuş gibi bir el devrimi yaptı. William ona başka soru sormaksızın sütünü içip bitirdi. Merakım gittikçe artıyordu. Ubertino ile karşılaşma, kilercinin geçmişine ilişkin fısıldaşmalar, Fraticelli'ye ve minorit sapkınlara o günlerde gittikçe daha sık imada bulunulduğunu işitmem, üstadımın bana Fra Dolcino'dan söz etme konusundaki isteksizliği, kafamda bir dizi imge yeniden biçimlenmeye başladı. Örneğin yolculuğumuz sırasında en az iki kez kendi kendini kırbaçlayan bir dizi insana rastlamıştık. Bir kezinde yerli halk onlara birer ermiş gibi bakıyor, bir kezinde de onların sapkın olduklarına ilişkin fısıltılar dolaşmaya başlıyordu kentin sokaklarında. İkişer sıra olmuş, yalnızca edep yerleri örtük, her türlü utanç duygusunu bir yana bırakmış, kentin sokaklarından geçiyorlardı. Her birinin elinde bir deri kırbaç, kanatıncaya dek omuzlarını kırbaçlıyor, kurtarıcısının acısını gözleriyle görmüş gibi bol bol gözyaşı döküp ağıtlar söyleyerek Efendimizin merhametini ve Meryem Ana'nın yardımını diliyorlardı. Yalnız gündüzleri değil, geceleri de kış ayazında mumlar ve bayraklar taşıyan rahiplerin ardında yığınlar halinde kilise kilise dolaşıyorlar, sunakların önünde alçak gönüllülükle yere kapanıyorlardı. Hem yalnız halktan erkeklerle kadınlar değil, soylu bayanlarla tüccarlar da. Sonra büyük tövbe davranışları görülüyordu. Hırsızlık yapmış olanlar çaldıklarını geri veriyorlar, suç işlemiş olanlar suçlarını itiraf ediyorlardı. Ama William onları ilgisizce seyrediyordu. Bana bunun gerçek tövbe olmadığını söylemişti. Az önce, daha bu sabah söylediği gibi, büyük tövbe dönemi sona ermişti. Bunlar doğrudan doğruya vaizlerin kendilerinin, yığınların dine bağlılığını örgütleme biçimleriydi. Gerçekten sapkın olan ve herkesi korkutan bir başka tövbe isteğine kapılmasınlar diye. Ama ben aradaki farkı göremiyordum. Eğer gerçekten böyle bir fark varsa, bana öyle geliyordu ki fark birinin ya da ötekinin davranışlarından değil, kilisenin şu ya da bu davranışı yargılarken takındığı tavırdan kaynaklanıyordu. Ubertino ile tartışmamızı anımsıyordum. Hiç kuşkusuz William üstü kapalı bir biçimde ona kendi gizemli inancıyla sapkınların çarpıtılmış inançları arasında çok az bir fark olduğunu anlatmaya çalışıyordu. Ubertino farkı çok iyi gören biri gibi alınmıştı. Edindiğim izlenim onun farklı olduğuydu. Çünkü farkı görebilen oydu. William bu ayrımı artık göremez olduğu için sorguculuk görevinden ayrılmıştı. Bu nedenle de o gizemli Fra Dolcino'dan bana söz edemiyordu. Ama öyleyse, diyordum kendi kendime, William'ın yalnızca bu farkı görme yetisi bağışlayan Efendimizin yardımından yoksun kaldığı açıktı. Ubertino ve Montefalcolu Cira, çevrelerini günahkarlar sarsa da, ayırt etmeyi bildikleri için ermiş olarak kalmışlardı. Aziz olmak budur, başka bir şey değil. Peki ama William niçin ayırt etmeyi bilmiyordu? Üstelik öylesine zeki bir adamdı. Doğa olayları bakımından nesneler arasındaki en küçük bir ayrımı, en küçük bir benzerliği ayırt etmeyi biliyordu. Ben bu düşüncelere dalmış William'da sütünü içip bitirirken birinin bizi selamladığını işittik. Az önce yazı salonunda tanıdığımız Alessandriyalı Aymara'ydı bu. Tüm insanların budalalığıyla uzlaşmayı hiçbir zaman başaramıyormuş, bu kozmik trajediye büyük bir önem de vermiyormuş gibi sürekli bir küçümseyişi yansıtan yüz anlatımı dikkatimi çekmişti. Söyleyin bakalım, William birader, bu deliler evine alışabildiniz mi bari? Burası bana ermişlik ve bilgi bakımından değerli insanların bulundukları bir yer gibi görünüyor, dedi William, sakınımlı. Bir zamanlar öyleydi. Rahipler rahipliklerini, kütüphaneciler kütüphaneciliklerini bildikleri sürece. Şimdi ise, yukarıda gördünüz, başıyla üst katı işaret ediyordu. Şu gözleri bir körün gözlerini andıran, yarı ölü Alman, gözleri ölü gözünü andıran o kör İspanyol'un saçmalarını sofuca dinliyor, sanki Deccal her sabah çıka gelecekmiş gibi. Parşömenleri kazıyorlar, ama çok az yeni kitap giriyor içeri. Biz burada yukarıdayız. Oysa aşağıda, kentte insanlar eylemdeler. Bir zamanlar dünya manastırlarımızdan yönetilirdi. Bugün görüyorsunuz. İmparator düşmanlarıyla karşılaşsınlar diye postlarını buraya göndermek için bizi kullanıyor. Görevinize ilişkin bazı şeyler biliyorum. Rahipler konuşup duruyorlar. Başka yapacak işleri yok. Ama imparator bu ülkede olup bitenleri denetlemek isteyince kentte kalıyor. Biz ekinleri kaldırmak ve kümes hayvanları yetiştirmekle uğraşırken, onlar ipekli kumaşları pamuklularla, pamukluları baharat çuvallarıyla değiş tokuş ediyorlar. Sonra da bunların tümünü iyi parayla değiştiriyorlar. Biz servetimizi koruyoruz. Onlarsa servet üstüne servet yığıyorlar. Sonra kitapları. Onlar da bizimkilerden daha güzel. Dünyada kuşkusuz yeni yeni birçok şeyler oluyor. Ama niçin bunun başrahibin suçu olduğunu düşünüyorsunuz? Çünkü kitaplığı yabancıların eline bıraktı. Manastırı da kitaplığı korumak için dikilmiş bir kale gibi yönetiyor. İtalya'nın bu kıyısında bir Benedikten manastırı, İtalyanların kendi sorunlarını, kendilerinin çözdükleri bir yer olmalıdır. Bugün artık bir papaları bile olmayan İtalyanlar ne yapıyorlar? Alım-satımla uğraşıyorlar, üretiyorlar. İtalya kralından bile daha varlıklılar. Öyleyse biz de öyle yapalım. Madem güzel kitaplar yapmayı biliyoruz, üniversiteler için kitap yapmalıyız ve vadide olup bitenlerle ilgilenmeliyiz. İmparatorla ilgilenelim demiyorum. Görevinize duyduğum tüm saygıya karşı William birader, ama Bolonyalıların ve Floransalıların yaptıklarıyla ilgilenmeliyiz. Buradan, İtalya'dan, Provence'e gidip gelen hacılarla tüccarların yolunu denetimimiz altında tutabiliriz. Kitaplığı günlük dilde yazılan metinleri de açalım. O zaman artık Latince yazmayanlar da buraya geleceklerdir. Oysa kitaplığı Cluny'de hala iyi Odillone başrahipmiş gibi yöneten bir avuç yabancının denetimindeyiz. Ama başrahip İtalyan dedi William. Başrahibin hiçbir önemi yoktur dedi Aymara. Bıyık altından gülmeyi sürdürerek. Kafa yerine bir kitap dolabı taşıyor başında. Kurtların kemirdiği bir kitap dolabı. Papaya nispet olsun diye manastırın fraticellolarla dolmasına izin veriyor. Sapkın olanları kastediyorum. Kutsal tarikatınızdan ayrılanları. İmparatora yaranmak için de kuzey ülkelerindeki tüm manastırlardan rahipler çağırıyor buraya. Sanki bizim iyi kopyacılarımız, Yunanca ve Latince bilen adamlarımız, Floransa'da ya da Pisa'da varlıklı ve gönlü bol tüccar çocukları yokmuş gibi, kendilerine babalarının saygınlığını ve gücünü artırma olanağı verilse, seve seve tarikata girecek olan. Burada yüzyılın olaylarına hoşgörü gösterilmesi, yalnızca Almanlara izin vermek söz konusu olunca. Hey Tanrım, dilim kopsun. Hiç de uygun olmayan şeyler söyleyeceğim şimdi. Manastırda pek de hoş olmayan şeyler mi oluyor diye sordu William. Dalgın, kendine biraz daha süt koyarak. Ne de olsa, rahip de insandır dedi Aymara, üstüne basa basa. Sonra ekledi. Ama buradakiler başka yerlerdekilerden daha az insandır. Ama unutmayın, bunu söylemiş olayım. Çok ilginç dedi William. Bu söyledikleriniz sizin görüşleriniz mi yoksa sizin gibi düşünen birçok kimsenin görüşleri mi? Birçoklarının, birçoklarının. Zavallı Adelmo'nun göçmesine acınan birçoklarının görüşü. Ama uçuruma kitaplıkta gereğinden çok dolaşan başka biri düşseydi, üzülmezlerdi. Ne demek istiyorsunuz? Çok konuştum ben. Burada hepimiz çok konuşuyoruz. Siz de farkına varmışsınızdır. Bir bakıma burada hiç kimse suskunluğa saygı duymuyor artık. Bir bakıma da gereğinden çok saygı duyuluyor. Konuşmak ya da susmak yerine eyleme geçmek gerek burada. Tarikatımızın altın çağında bir rahip başrahiplik niteliğine sahip değilse bir kupa dolusu zehirli şarap ardalına yer açardı. Bilin ki bunları size kuşkusuz başrahibin ya da öteki rahiplerin dedikodusunu yapmak için anlatmadım, William birader. Tanrı korusun. Dedikodu yapmak gibi kötü bir huyum yoktur. Ama başrahip benimle ya da Tivolili Pacifico ya da Sen Albanoğlu Pietro gibi başkaları hakkında soruşturma yapmanızı istemiş olsaydı, hiç hoşuma gitmezdi. Kitaplık işlerinde hiç söz hakkımız yok bizim. Ama birazcık olsun isterdik. Bu yılan yuvasını ortaya çıkarın, siz ki bunca sapkını yakmış birisiniz. Ben hiç kimseyi yakmadım diye yanıtladı William kuru bir sesle. Söz gelimi söylüyordum diye kabul etti Aymaro, geniş bir gülümsemeyle. İyi bir av bu, William birader. Ama geceleri dikkatli olun. Niçin gündüzleri değil? Çünkü burada gündüzleri bedenler yararlı otlarla iyileştirilir. Geceleri ise kafalar zehirli otlarla hasta edilir. Adelmo'nun uçurma bir başkasının elleriyle itildiğine ya da Venantius'u kanla dolu küpe bir başkasının ellerinin attığına inanmayınız. Burada rahiplerin nereye gideceklerine, ne yapacaklarına ve ne okuyacaklarına kendi başlarına karar vermelerini istemeyen biri var. Meraklıların zihinlerini allak bullak etmek için cehennemin güçleri ya da cehennemin dostları olan büyücülerin güçleri kullanılıyor. Bitki uzmanı olan pederden mi söz ediyorsunuz? Sankt Wendelli Severinus iyi bir insandır. Doğal olarak o da Almandır. Malachi'de ve dedikodudan hoşlanmadığını bir kez daha gösterdikten sonra Aymaro bizi selamlayıp çalışmak için yukarı çıktı. 16. ayrımın sonu sayfa 188, devamı 17. ayrımda.